billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse İsra suresinin son iki ayetini yapacağız. Bu ayet vesilesiyle namaz konusu üzerinde biraz duracağız. Her zaman burada söylüyoruz, biliyorsunuz. Namaz Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın bütün kullarına emretmiş olduğu, asla kazaya bırakılmayacak olan, mutlaka kılınması gereken olan, yerine getirilmesi gereken tek ibadettir. Herkese farzdır. Şimdi Türkçe'de namaz kelimesinin, tabi namaz kelimesi işte biz bu ibadet için kullanıyoruz, bize farzdan geçmektedir. Şimdi bu konuda insanların zihinlerini karıştırmaya çalışanlar son zamanlarda Kur'an'da namaz yoktur diyerek şey yapıyorlar. İşte ona da dikkat çekeceğiz Allah nasip ederse. Her zaman olduğu gibi bugün de derse başlamadan önce okuyacağımız ayetlerin mealini dinleyeceğiz. Bugün Zeynep Hanım'dan bu ayetleri dinleyelim. Evet. Buyur Zeynep Hanım.
İsra suresi 110. ayetle başlıyoruz. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisiyle dua ederseniz edin, bilin ki en güzel isimler, özellikler Allah'a aittir. Namazında sesini ne çok yükselt ne de iyice kıs. İkisinin arasında bir yol tut. 111. De ki, her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. O çocuk edinmemiştir. Hakimiyette ortağı yoktur. Onun ihtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. Onu yücelttikçe yücelt, tekbir getirerek ona gereği gibi saygıda bulun.
Allah-u Teala hepimizi kendisine gereği gibi saygıda bulunan, tam teslim olan kullarından eylesin. Şimdi Allah-u Teala 110. ayette şöyle diyor. Kul, şöyle söyle insanlara. اُدْعُ اللّٰهِ اَوْدْعُ الرَّحْمَنِ İster Allah'a dua edin, ister Rahman'a. Ya Rahman, bana şunu ver deyin. Ya Allah, şunu ver deyin. وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel isimler, en güzel özellikler O'nundur. Şimdi siz bulunduğunuz konumla uygun olan kelimeleri kullanarak Allah-u Teala'nın o konuma uygun özelliklerini kullanarak ondan yardım isteyebilirsiniz. Hasta olursunuz. Ey şifa veren, ey hastaları iyileştiren Allah'ım, bana da şifa ver dersiniz. İşte borçlu olursunuz, ihtiyaç sahibi olursunuz. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım, ben de ihtiyaçlarımı gider dersiniz. Şimdi böylece bir kendinizde bir şey olmuş olur. Yani o olayla kendinizi motive etmiş olur. Böyle olayın şeyine sokmuş olursunuz. Etkisi altına daha da içten, daha da samimi bir şekilde yalvarma olur. Ama Allah-u Teala diyor ki, fark etmez. Hangi ismimi kullanırsanız kullanın. En güzel isimler, en güzel özellikler Allah'a aittir. Allah'ın dışındakilerdeki bu özellikler hiçbir zaman o seviyede olamaz. Dolayısıyla biz Allah'a dua ettiğimiz zaman bunlardan hangisini kullanırsak kullanalım hiç fark etmez. Allah-u Teala'nın tabii Kur'an-ı Kerim'de geçen çok sayıda ismi var. İşte Rahman'dır, Rahim'dir, Halik'tir, Bari'dir. Yani her türlü isimleri var. Artık ona göre kendi içinizden kendinizi o şeye tam olarak motive ederek Allah'tan isteyebilirsiniz. Ondan sonra diyor ki وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ Salatında sesini yükseltme. Salatında. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا Yine o salatta sesini iyice de kısma. Evet. وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Bu ikisinin arasında bir yol ara. Bir yol ara. Şimdi biz tek başımıza namaz kılıyorsak demek ki okuduklarımızı kulağımızın duyması lazım. Kulağımız duymazsa adapte olamayız. Çünkü bütün vücudumuzun her şeyiyle Allah'ın zikrine, Allah'ın kitabındaki doğru bilgilere odaklanması gerekir. Şimdi yüksek sesle şey yaparsan o ses seni rahatsız eder. Tamamen sessiz bir şekilde yaparsan bu defa zihin başka taraflara kayar. Cemaatle kılındığı zaman da yine aynı şekilde bağırıp çağırmaya gerek yok. Cemaatin durumuna göre sesini yükseltirsin. Bir de tabii biraz sonra onunla ilgili ayetler de okunacak. Şey yapılır. Yani kendi başımıza kıldığımız zaman ya da gündüz kılınan namazlar var, gece kılınan namazlar var. Bunların kıraatleri, bunlar da okunacak şeyler, duaların hangi sesle okunacağı da bildiriliyor. Gündüz kıldığımız namazlarda da mesela gece kıldığımız namazlarda da akşam, yatsı ve sabah namazlarında imamla kılıyorsak imam sesini yükseltiyor ama nerede yükseltiyor? Bir Allahu Ekber derken yükseltiyor. Onu, o arada zikir olan Sübhaneke'yi okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Bismillah'ı Fatiha'nın birinci ayeti olarak kabul eden mezhepler yüksek sesle okuyor. Diğerleri ama Fatiha okunuyor. Zamm-ı Sure okunuyor. Ondan sonra rükûa, secdeye gidiyoruz. Onlar da birer zikir. Yine kendi kendimize yapıyoruz. Demek ki bunları da kulağımızın duyacağı sesle yapmalıyız. Yanımızdakini rahatsız edecek sesle değil. Bugün hoparlörler çıktı. Çok yüksek seslerle bakıyorsunuz camilerde gerçekten. İmamlar öyle bir Kur'an okuyor ki ne okuduğunu anlamanız mümkün değil. Kulaklarınız rahatsız oluyor, hasta oluyor. Müezzinler şimdi bir ezan okumaya başladılar. Çoluk çocuk, küçük çocuklar bile böyle bağırıp çağırıyorlar. O seslerden rahatsız oluyorlar. Maalesef tabii çığırından çıktı. O ayrı bir konu ama biz işin doğrusunu anlatacağız. Şimdi burada salat kelimesi geçti bu ayette. Tamam, salat kelimesinin sözlük anlamı bir şeyin arkasında olmaktır. Arkasından ayrılmamaktır. İşi günlük beş vakit namazla ilgili o düşünürsek her müminin bu namazların arkasında olması, arkasında olmak demek yani onun gereğini yapması demektir. Gereğini yapması lazım. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı da bütün onun şeyini de, ashabını da, müminleri de koruyup kolladığını ifade ederken bizim arkamızda olduğunu da bildiriyor. Mesela diyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي. Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Ne demek salat ederler? Namaz kılarda değil yani. Öyle bir şey yok. Peki ya yellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey müminler siz de ona salat edin ve ona tam bir teslimiyet gösterin diyor. Peki şimdi salat eder destek verir demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bir ayet bir şekilde anlatılır. Allah ve melekleri diyor. Âl-i İmrân suresinde de huvellezî yedekum binaslihi ve bil müminîn diyor. Müminlerle de Allah-u Teala yardım ediyor. Ondan sonra bir de mesela 3000 melekle, 5000 melekle yardım ettiğini de söylüyor aynı şekilde. Muhammed Aleyhisselam'la ilgili söylediği şeyi müminlerle ilgili olarak da söylüyor Allah-u Teala. Mesela diyor ki huvellezî yedekum yok. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. O size salat eder. Melekleri de öyle diyor. Allah bize salat ediyor. Melekleri de salat ediyor. Şimdi bu hangi ayette ben şimdi? Ahzab 56 mıydı? Tamam doğru 56'ymış. 56 olarak hatırlıyor mu? Ya tamam. Mesela Allah bize salat ediyor. Yok o Nebimizle ilgili. Allah ve melekleri bu Nebiye salat ederler diyor. Nasıl salat ediyor? Yani onun arkasında, o Nebi'nin arkasında olurlar melekler, destekliyorlar. İşte Bedir Savaşı'nda desteklediler, Uhud Savaşı'nda desteklediler. Her yerde desteklediler. Allah destek göndereceğini de söylüyor. Hepimizin de yanında melekler görevlendirdiğini bildiriyor. Demek bize de melekleriyle destek verir Allah-u Teala. Onu da şey yapıyor. Şimdi salat arkasında olmak. O arkasında olmak ama yani illa da tek anlamı o değil ki. Şimdi işte sürekli bir de mesela bu ayet 43. ayetiymiş Ahzab suresinin. وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَتُهُ aynı şey. Allah ve melekleri size de salat eder diyor. Allah ve melekleri bu nebiye de salat eder diyor. Sadece şey değil. 56. ayette nebiye 43. ayette de bize salat ettiğini bildiriyor. Yani Allah destekler. Ne zaman destekler? Doğru şey yaptığımız zaman destekler. O zaman biz doğru şeyler yapalım. Allah-u Teala'nın desteği bizimledir. Ve şeyde yardım da bizimledir. Tamam. Şimdi bu peki bu ayetteki salatta sesinizi yükseltmeyin dediği zaman ve de çok da kısmayın dediği zaman ikisinin ortasında bir şey yaptığında yani birisine destek olurken mesela müminler Muhammed Aleyhisselam'a savaşta destek olurken bağırıp çağıracak değiller ki ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Peki bu salat, yani sürekli arkasında olmak, illa da destek, yani arkasında olmak diyeceğiz. Destek kelimesi biraz yanlış oldu. Arkasında olmak. Arkasında olmak zaten destek manasına gelir. Yani peki biz her gün mutlaka yapmamız gereken ne? İşte bu İsra suresinin şeye baktığımız zaman hemen 78. ayetine bakalım. Yani okuduğumuz surenin. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Akimiz salat ediyor. O namazı tam ve düzgün yerine getir. İkamiyet yani ayakta tut. Ayakta tutmak ne demek? Yani ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Peki ne zaman yapacak? Lidülûk-i şems, güneşin batıya kaydığı vakitte. Peki günün ilk namaz vakti ne zamanmış? Güneşin batıya kaydığı vakit değil mi? Bu güneşin batıya kaydığı vakit. Şimdi sosyal destek bilmem ne falan işte namaz. Ya o zaman salat edeceksiniz diyor Allah. Tamam. Peki ondan sonra ne zamana kadar? İlâ gâsakil leyl, gecenin gâsakına kadar. Yani hava iyice serinleninceye kadar. Havanın iyice serinlenmesi demek güneş ışınlarının artık bulunduğumuz bölgeye gelmemesi demektir. Bizim bölgelerimizde gelmiyorsa hava iyice kararır. Ufkun her tarafı aynı olur. Ama kutup bölgelerinde beyaz gecelerin olduğu yerde de ışık gelir ama şey olmaz. Günün en soğuk vaktine girmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da kullandığı kelimeler evrenseldir, yerel değildir. Ondan sonra da şöyle diyor, kasa kulleyen o zamana kadar kıl. Peki o zaman bu ayete baktığımız zaman sanki öğlen namazını o zamana kadar kılacakmışsın gibi anlaşılabilir. Değil mi Zeynep Hanım? Yani sanki yani öyle anlamak isteyen anlayabilir. O salatı güneş batıya kaymasından o vakte kadar kıl. Tek bir namaz tek gibi bir anlaşılabilir. Namaz anlaşılabilir. Öyle.
Ama o salat diye bilinen şeyin zaten biz eskiden beri bilinen bir şey olduğunu hep söylediğimiz için kastedilen bizim kendimizin söylediğimiz bir namaz değil, eskiden beri bilinen.
Şüphesiz. İstersen sen Hud suresinin 114. ayetinde şimdi burada mesela Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki hiç kimseye söz söyleme hakkı tanımaz. Zeynep Hanım dediği doğru. Ama o bilgi altyapısı herkeste yok. Dolayısıyla muhatabımıza bildirmek durumundayız. Şimdi ve bu ayeti tamamlayayım. Bir de diyor ki şeyde ve Kur'an el fecr fecrin Kur'an'ında. Kur'an demek birleşme ve birbirine yapışma manasına gelir. Arap dilinde cema'a ve damme birleştirdi ve fecir ışıklarının, fecir de bir yerde bir şeyin ortaya çıkması manasına geliyor. Yani doğu ufkunda herhangi bir ışık yokken bir de bakıyorsunuz ki ışıklar ortaya çıkmaya başlamış. İşte küçük yıldızlar kayboluyor. Sonra büyük bir şey kubbe meydana geliyor doğuda, ufukta ışık kubbesi meydana geliyor. Sonra bakıyorsunuz ki ufka paralel bir beyazlık meydana geliyor. Altta da ufkun kendi siyah çizgisi oluyor. Orada bir kümeleşme oluyor. Üst tarafta da gene aydınlık oluyor. Bir de o vakitte namazınızı kılıyor. Namazı kılın diyor. Burada sanki dersiniz ki hadi iki vakit denebilir. Yani bir o zaman bir de bu. Ama Allah-u Teala bunları tam net bir şekilde açıklamıştır. O 114'te ne diyor Allah?
Namazı gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde. Düzgün ve sürekli. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir.
Gündüzün iki bölümü. Gündüz nedir? Güneşin doğuşuyla batış arasındaki bölüme gündüz denir. Gündüzün iki bölümü dedi. Peki İsra 78'de ilk bölüm ne zaman başladı?
Güneşin batıya kayması.
Öyle mi? Güneşin batıya kaydığı vakit. Bu bir. O zaman güneş batana kadar iki bölüm olması için bir namazdan. Mesela ben bu namazı kıldım. Bitti. Bölüm kelimesi göreseldir. Yani sen mesela şu senin kaç bölümü var? Nasıl yapmak istersen. Birer santim yaparsan bölümleri çok olur. 50'şer santim yaparsan daha farklı olur. Birer metre yaparsan farklı olur. Öyle değil mi? Şeye bak kalmış bir şey. Gündüzün iki bölümü. İlk bölümü öyleyse ki bunu da Allah-u Teala İsra 78'de söyledi. Güneş batana kadar ikinci bölümü. Tamam. O zaman güneş batana kadar bir namaz daha kılacaksın. İkinci namazın ne zaman başlayacağını da söylemedi. Peki ondan sonra ne dedi? Gecenin?
Gündüze yakın vakitlerinde.
Gecenin gündüze yakın vakitlerinde. Gecenin gündüze yakınlığını neyle anlayabiliriz?
Işıkla.
Ancak ışıkla. Yani güneş battığı zaman ışık tamamen kaybolduğu zaman artık bir yakınlık kalır mı? Batıda kalmaz. Onun için işte Allah-u Teala İsra suresinde İlâ gâsekil leyl dedi. Yani bizim bulunduğumuz yani güneş ışınlarının gelmediği vakte kadar. Güneş ışınlarının gelmediği vakit yatsı vaktinin son vaktidir. O zamana kadar kılacaksın. Tamam. Peki kutup bölgesinde ne yapacaksın? O serinlik yani beyaz gecelerde hava iyice soğuduğu vakte kadar kılacaksın. Bitecek. Ondan sonra gündüze yakın vakitlerinde Arap dili açısından orada vezülefem minel leyl dedi. İki taraf diye tarafeyn nehar dedi. Arap dilinin bizim dilimizden farkı şu. İkili ifade farklıdır. Tarafey iki taraf, iki bölüm. Ve zülefen, zülef de yakınlar, çoğul anlamına geliyor. En az üç olur Arap dilinde çoğul. Zaten farzlar da en az da olur. Yoksa yükseğin sınırı yok yani. Trilyonlara kadar gidersin gene bitmez. Onun için gecenin gündüze yakın üç vaktinde kılmak gerekir. O zaman akşam namazı var. Yani güneş battı, gece başladı. O zaman gece namazının vakti başlamış oluyor. Ne zamana kadar kılacaksın? Işıklar kayboluncaya kadar batı ufkunda. Işıklar tamamen kaybolur. Ya da kutup bölgesinde soğuk hava başlarsa o zaman şey yaparsın. Namaz vakti bitmiş olur. O da zaten ondan sonra gecenin ortası geliyor. Onu da anlatıyor Allah. İsra suresinin 78. ayetinde 79'da anlatıyor. O artık gece namazının vakti olur. Yatarsınız, uyursunuz, dinlenirsiniz. Nur suresi 58. ayetinde de anlatıyor Cenab-ı Hak. Şimdi o zamana kadar bir mi kılacağız, iki mi belirtilmemiş. Ama sabahleyin tanyeri ağırıp da ışıklar kümeleşinceye kadar Kur'an-ı Fecr diyor. Işıkların kümeleşmesinde ne demek olduğunu Allah Bakara 187. ayet anlatıyor. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad minel haytil esved minel fecr. Fecr aynı kelimeyi kullanıyor, bir benzerlik sağlıyor. O siyah çizgi, yani ufuk boyunca o aydınlık o kadar artmış olacak ki ufkun çizgisi net bir şekilde gözükecek. Onun üzerinde de beyaz bir çizgi oluşacak. O zamana kadar bir aydınlık var. O zaman sabahın aydınlığını Allah ikiye bölmüş oluyor. Ama akşamın aydınlığını ikiye bölmedi. sabahleyin orada ancak bir vakit namaz kılınabilir. Akşam da iki. Çünkü gece gündüze yakın vakitte en az üç namaz kılmak gerekiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala kimseye laf söyleme fırsat vermeden beş vakit namazı ortaya koymuştur. Zaten bu beş vakit namaz bütün şeylerde de var. Adem Aleyhisselam'dan beri var. Şimdi Zeynep Hanım bu mesela Yahudilerin ve Hristiyanların şeylerini bir anlatırsa iyi olur. Namaz, gündüz namazlarını.
Evet. Şimdi tabii Yahudilerde özellikle bizim irtibatta bulunduğumuz ara sıra kendilerini Müslümanlarla beraber çalışan ve Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabul eden, Kur'an-ı Kerim'in de Allah'ın gönderdiği tasdik edici kitap olduğunu kabul eden bir Yahudi Rabbi var. Bunun gibi tabii başka insanlar da var. Onların kurduğu bir enstitüyle irtibat halindeyiz ara sıra. Onlardaki uygulamaları soruyoruz. Bu konuda zaten daha evvel Kitap Hikmet dergimiz çıkmaya başladığında 4. sayısında Vedat Yılmaz'ın da bir araştırması yayınlanmıştı ve şu anda Yahudilik 5 vakit namazın da hangi vakitlerde olduğuna dair bilgilendirme yapmıştı. Bunlar bu sefer bu namazların nasıl kılındığını, rekat sayılarını vesaireyi de tekrar teyit ederek ve oralardaki kıraat usullerini de görüştük. Şimdi 5 vakit namaz onlarda da var. Aynı bizim gibi fecir namazı 2 rekat. Ondan sonra öğlen ve ikindi namazları 4'er rekat. Akşam namazı 3 rekat. Yalnız yatsı namazında bir farklılık olduğunu söylüyorlar ve 1 rekat olduğunu iddia ediyorlar. Ama mutlaka orada bir bozulma olmuştur diye düşünüyoruz. Çünkü Allah-u Teala zaten o namaz dediğine göre Kur'an-ı Kerim'de ve bunu mutlaka ki bizim uyguladığımızın öncekiyle aynısı olduğunu da bu ifadeden anladığımıza göre onlarda da yatsı namazın normalde 4 rekat olması gerekir. Şimdi
Zeynep Hanım destekleyen bir ayet daha var. Maide suresinin 15. ayetinde Allah-u Teala diyor ki işte size Resulümüz geldi ey Yahudi ve Hristiyanlar. Sizin gizlediğiniz birçok şeyi açığa çıkarıyor. Bir fark olduğunu göstermek için yatsının rekat sayısını bize yanlış söylüyor olabilirler. Kendileri belki tam kılıyordur. Bilmiyoruz.
Olabilir.
Evet.
Fakat Tevrat'ta 3 vakitle alakalı doğrudan açık pasajlar görüyoruz. Bu bahsettiğimiz 3 vakitte sabah, öğleden sonra ve akşam olarak ifade ediliyor. Bunların mesela Daniel 6 babında 10. pasajda Daniel Aleyhisselam'a karşı bir çalışma yürütülüyor. Onu suçlu gösterebilmek için geliyorlar ve krala diyorlar ki senden başka hiç kimseye kulluk edilmemesi ve eğer senden başkasına kulluk eden olursa, sana onlara saygı gösteren olursa başka bir tanrıya onların aslanların olduğu kuyuya atılması konusunda bir yasa çıkartın diyorlar. Ve kral böyle bir yasayı çıkarttığı zaman da şöyle pasaj. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Üst odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Şimdi burada dua etti diye geçen kelime de İbranicesine baktığımız zaman sela kelimesi. T-S-E-L-A şeklinde. Kökü de aynı bizdeki salah köküyle aynı. Yani Arapçadaki namaz kelimesiyle aynı olduğunu görüyoruz.
Arapçadaki salah, namaz Farsça. Yanlış anlaşılabilir.
Evet, Arapçadaki salah.
Salat kelimesiyle. Evet.
Namaz mı dedim yanlışlıkla?
Yani namaz evet, dediniz farkına varmıyor. Ben de yapıyorum bu tür hataları.
Peki.
Şimdi namaz şeyden gelmedir, mecusilerden gelmedir. Evet. Onlar da beş vakit namaz kılarlar. Bugün, evet.
Şimdi burada bahsettikleri üç vakit de muhtemelen bizdeki namazların cem edilmiş hali olması gerekir. Çünkü onların sabah namazı dedikleri zaman zaten güneşin doğmasından önce olan bir vakit. Bu bizdeki fecir, daha doğrusu Arapçadaki fecir ve bizdeki sabah namazı denen namaza denk geliyor. Daha sonra öğleden sonra namazı dedikleri bir namaz var ki bu öğlenle ikindinin birleştirilmesi gibi oluyor. Çünkü bütün gün boyunca güneş doğduktan sonra bir tane ibadet olmuş oluyor onlara göre. Rabbilerin söylediğine göre. Ve bir de akşamleyin güneş battıktan sonra yapılan, yine akşamla yatsının cemi şeklinde yorumlayabileceğimiz bir cemaatle yapılan ibadetler bunlar. İbadet daha var. Hristiyanlığa geldiğimiz zaman erken Hristiyanlık döneminde, bu İznik Konsili'nden evvel var olan erken dönem Hristiyanlarda 7 vakit namaz olduğunu görüyoruz. Tabii bunların 5 tanesinin bizdeki gibi farz, 2 tanesinin de yine bizde hala sünnet olarak uygulanan nafile namaz olarak var olan vakitler olduğunu göreceğiz. Şimdi bu 7 vaktin hangisi olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi güneş doğumundan önce olan, bir tanesi akşam lambalar yanınca, yani bu da gün batımından sonra olan namaz. Sabah namazı ve akşam namazını burada saymış olduk. Diğeri bedtime diyor, yatış vakti, yani aslında yatsı vakti. Sonra 3 namaz vakti burada sayıldı. Dördüncüsü söylenen gece yarısı, yani aslında teheccüd namazı şu anda ve bizde nafile olarak kılınan teheccüd namazı. Diğer üçünün ise gündüz, günün 3., 6. ve 9. saatlerinde kılındığını söylüyorlar. Bunlar da yaklaşık olarak kuşluk namazı, öğle namazı ve ikindiye denk gelir. Eğer günün başladığı saatten itibaren sayarsak, işte gün doğumundan yaklaşık 3 saat sonra kuşluk namazı vaktidir. Yaklaşık 6 saat sonra, yani orta enlemleri düşünürsek eğer, 6 saat sonra öğle namazının vakti, güneşin en tepede olduğu zaman, ve ondan sonra da yaklaşık 9 saat sonra dedikleri de ikindi namazının vakti oluyor. Yani aslında nafile namazların vakitleriyle beraber toplam 7 vaktinde Hristiyanlar tarafından bilindiğini ve İznik Konsili'nden evvel bu şekilde uygulandığını öğrenmiş oluyoruz.
Zaten bizde de aynı şey öğretmez. Teheccüd namazı var. Mesela Hanefilerin sürekli kıldığı vitir namazı da teheccüd namazıdır. Evet. Gerçi vaktinden önce kılıyor. O ayrı, o vakit konusuna girersek kişi olur. Mesela bugün Türkiye'de yatsı namazı, yatsı vakti bittikten sonra, sadece Türkiye'de değil, tüm İslam alemi öyle maalesef. O ayrı bir konu. Ama bizde de teheccüd var, bizde de kuşluk var. Şimdi bizde de dememizin aslında bir manası yok. Biz ve onlar arasında bir fark yok. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen dine İslam diyor. Onun için mesela şeyde, Ali İmran suresinde Yahudiliğin ve Hristiyanlığın yani sonradan ortaya çıkarıldığını Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Mesela diyor ki Ali İmran 67. ayette diyor ki, İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Yani bunlar şöyle, işte İbrahim Yahudiler Yahudiydi diyor, Hristiyanlar Hristiyanlar diyor. Ya Yahudilik, Hristiyanlık diye ayrı bir din yok. Bunların hepsi İslam. Ama ne, ama Hanif ve Müslim'di. Yani Allah'ın belirlediği yoldan asla ayrılmayan, Allah'a teslim olan bir kişiydi. Dolayısıyla Allah-u Teala şey yapıyor, mesela yine tüm kitaplardan bahsettikten sonra Ali İmran suresinin 84 ve devamı ayetlerinde diyor ki, kim İslam'ın dışında bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. Zaten İslam Allah'a teslim olmak demek. 83. ayette, siz Allah'ın dininden başka din mi arıyorsunuz? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona teslim olmuştur, isteyerek de istemeyerek. En isyancı kişi de Allah'ın koyduğu tabiat kanunlarına uymazsa, ona teslim olmazsa yaşayamaz. Dolayısıyla İslam'dan başka bir din olmadığı için şeriatı da aynıdır. Allah Nuh Aleyhisselam'la ilgili olarak Şura suresinin 13. ayetinde ne diyordu? Sizin için diyor, Nuh'a hangi görevi yüklediyse sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır. Öyle olduğuna göre mecburen, Zeynep Hanım'ın anlattıkları mecburen olmak zorundadır. Yani günde 5 vakit namaz o şeylerde de olmak zorunda, Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, biz Yahudi Hristiyan diyor, başka şekilde bilemiyoruz. Çünkü onların dini de İslam olmak zorunda. Kendi bir takım ilave çıkarmaları değil. Burada size şunu anlatmak istiyorum. Daha önce de anlatmıştım. Şimdi Katolik Kilisesi'nin düzenlediği bir toplantıdayız Roma'da. Orada Yahudilik konusunda uzman olan bir kişi kalktı, konuştu. Yahudilerde günde 3 vakit ibadet vardır dedi. Ben de dedim ki ne 3 vakit diyorsun? 5 vakit değil mi dedim. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazı. Böyle değil mi dedim. Ha, 3 vakitte kılınabilir. Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı birleştirilebilir. Bizde de aynı şekilde dersin başında okurken akşam öğlen namazının vaktini Cenab-ı Hak belirtti, güneşin batıya kaydı. İkindinin vakti de Hud 114'te birlikte okuduğumuz zaman güneş batana kadar. Ama aradaki vakit belli olmadığı için birleştirilebilir. Nitekim Muhammed Aleyhisselam Medine'de hiçbir problem yokken birleştirmiş. Arafat'ta herkes ibadet için gelmiş. Hiç kimsenin bir meşguliyeti yokken birleştirmiş. Ve ümmetine bunu göstermiştir. Aynı şekilde orada Arafat'ta öğle ile ikindi, Müzdelife'de akşamla yatsıyı birleştirerek tüm ümmetine göstermiştir. Çünkü her taraftan gelen kişilere bu birleştirilebilir. O da dedim 3 vakitte kılabilirsiniz dedim. Ama dedim 5 vakitte değil 7 vakit. Teheccüd namazı var, kuşluk namazı var. Adam hiç ağzını açıp cevap vermedi. Hep öyle yaparlar. Ondan sonra orada papazlara söyledim, bu Katolik Kilisesi'nin papazlarına. Aynı ibadet sizde de var. Siz niye yapmıyorsunuz dedim. Aynısı sizde de var. Çünkü değişen bir şey yok ki. Onlar da Tevrat'tan sorumlu. Yahudiler de Tevrat'tan sorumlu. Yahudiler de İncil'den sorumlu. Onlar da İncil'den sorumlu. Çünkü İsa Aleyhisselam onlara gelmiş bir nebidir. Hiçbirisi ses çıkarmadı. Sonra eski Roma'yı bir görmek için kısa bir şey gezi düzenlemişlerdi. Oraya giderken şöyle 30-35 yaşlarında bir kızcağız yanıma yaklaştı. Dedi ki hocam ben kilisede doktoramı yaptım. Yani bu şeyde Katolik Kilisesi'nde doktoramı yaptım. O sizin dediğiniz ibadeti papanın yaptığını defalarca gözümle gördüm dedi. İşte bak burada da Zeynep Hanım da tespit etmiş. Dolayısıyla din aynı dindir. Değişen bir şey yok. Ama biz onlara böyle yaklaşmıyoruz. Böyle yaklaştığımız zaman hepsi biliyor hatalarını. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği tasdikle gitmektir. İşte bu da tam tasdikin güzel bir örneği değil mi?
Evet. Hatta hocam bu ibadetleri yaparken sesin nasıl olmasıyla olması gerektiğiyle alakalı bir pasaj da var. Dayanak olarak sundukları da zaten bu. Müsaade ederseniz onu da okuyayım.
Tabii tabii, iyi olur.
1 Samuel 1. Bab'da Hanna isminde bir kadın Rabbe yakarışını sürdürürken Eli onun dudaklarını gözetliyordu diyor. Geliyor Allah'a ibadet etmek için. Ondan sonra bu sırada uzaktan bir kişi kadını gözlüyor. Ve Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli Hanna'yı sarhoş zannetti. Şimdi uzakta durduğu için sesini duymuyor ama dudaklarının kıpırdadığını görüyor. Yani aslına bakarsanız bu tam olarak bizdeki gibi ne sesini çok yüksek tut ki başkaları duysun, ne de sadece içinden oku. Yani kendin duyabilmen için en azından ağzından bir ses çıkması, bunun için de dudaklarının kımıldaması gerekiyor. O yüzden işte bu ikisinin ortasında bir yol tutma denen ifade tam olarak Yahudilerde de var ve onların da kendi başlarına yaptıkları ibadetlerde bu şekilde seslerini nasıl ayarlamaları gerektiğini bu pasaja dayanarak söylüyorlar. Aynı bizdeki namazda yapılması gerektiği gibi. Ve bu aslında İsra suresi 110. ayette okuduğumuz gibi.
Evet. Zaten bizim dedim, bizim görevimiz bu tasdik meselesini onlara bildirmektir. Bildirdiğimiz zaman onların inanma görevi doğar, yoksa doğmaz. Şimdi bakın, salatın vakitleri belli oldu değil mi? Sürekli arkasında olmamız gereken bir ibadet olarak da Allah Nisa suresinin 101, 102 ve 103. ayetlerinde bunu bize anlatıyor. Mesela 101. ayette bunlar yolculuk halinde önünüze düşman çıkarsa o namazı kısaltabilirsiniz diyor. Yolculukta kıldığımız namaz iki rekattır şeylerde, yani akşam namazı dışındakiler, onu kısaltabilirsiniz diyor. Sonra 102. ayette Muhammed Aleyhisselam için diyor ki sen onların içinde olur da sen tam kılarsan kısaltmanıza bir günah yoktur diyor, tam da kılabilirsiniz. Onlar için tam kılıyorsun ki ikisi de iki grup olsunlar, senin arkanda senin imamlığında namazlarını kılsınlar. Bunlar ikiye ayır, bir grup düşmanın karşısına geçsin diyor. Bir grup seninle beraber namaz kılsın. Secdeleri yaptıkları zaman hemen arkaya çekilsinler. Bir namazda secdeler yapıldığı zaman ne olur? Bir rekat kılınmış olur. Bak, bir rekata kadar düşüyor. Sonra kılmamış olan gelsin, seninle namazını tamamlasın diyor. 103. ayetinde de Allah-u Teala diyor ki o namazı kıldığınız zaman, yani o tek rekata düşen namazı, iken otururken tek rekatta oturma ancak iki secde arasında olur. Demek ki her rekatta iki secde olabilecek. Ondan sonra da ve yanlarınız üzerindeyken. Yanlar üzerinde ne demek? Şimdi bu yanlar kişinin kol ve bacaklarıdır. Vücut yanlar üzerinde nasıl olur? Ancak rükuda olur. Şöyle vücudunuzu paralel bir şekilde kol ve bacakların üzerine koyarsınız. İkincisi de secdede olur. Kol ve bacaklarınızı yere yakın bir şekilde tutar ve vücudunuzu yere paralel yapar, alnınızı yere koyarsınız, olur secde. Peki o zaman da diyor zikredin, zikir. Yani ne olacak? Yine kulağınız duyacak şekilde doğru bir Kur'an'a uygun doğru bilgiler tekrarlayacaksın ya da Kur'an ayetlerini tekrarlayacaksın, okuyacaksın. Ondan sonra diyor ki eğer diyor düşman korkusu geçerse o namazı tam kılın. Yani bir rekat değil, yolculukta iki rekat, işte yani öğlen namazının dört olması, ikindinin dört olması, akşamın üç olması, yatsının dört olması, sabahın iki olması, Adem Aleyhisselam'dan beri değişen bir şey yoktur. Peki bu kıraati nasıl yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala şimdi burada sesi kısmayın, şey yapmayın dedi. Bunu bir başka yerde açıklamıştır. Şimdi Zeynep Hanım'dan onu dinleyeceğiz.
Araf suresinin 204-205. ayetinde öğle ve ikindi de içten içe yalvararak korku içinde yüksek olmayan bir sesle Rabbini zikret. Sakın ayetlere ilgisiz davrananlardan olma diyor Allah-u Teala. Şimdi burada öğle ve ikindide diye tercüme ettiğimiz kelimeler özellikle önemli. Çünkü bunun tercümelerinde farklılıklar olabiliyor. Burada geçen kelimeler hudu ve asal kelimeleri. Bu kelimelerin geçtiği bir başka ayet de Ra'd suresinin 15. ayeti. Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de hudu ve asal vakitlerinde, yine aynı vakitlerde ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Siz açıklayın hocam.
Açıklamasını yapalım.
Evet.
Mesela şimdi şunu kabul edelim. Şimdi güneş. Güneş öğlen vaktinde buraya vurdu. Güneş vurduğu zaman öğlen vaktinde mutlaka bir gölge oluşur. Yani bizim bulunduğumuz yerde. Ama ekvatorda olsa, ekvatorda tam öyle senenin iki günü gölge oluşmaz. Ama ondan sonra oluşur. Çünkü bir sıfıra düşer ama ondan sonra az da olsa bir gölgesi olur. Şimdi biz burada tam öğlen vakti oluşan gölgeyle biz enlemimizi ve bulunduğumuz takvimi hesap edebiliriz. O gölge müthiş bir bilgidir. Öğlende oldu. Bir de ne oldu? İkindi. Güneş batana kadar gölge uzar, şey yapar, güneş batınca artık en uzun noktasından sonra
gölge kalmaz.
Artık şey yapar, güneş kaybolur, daha gölge diye bir şey kalmaz. Peki bu gölge olan vakitler ne ve ikindidir? O zaman nasıl okuması gerekiyormuş?
İçten içe yalvararak, korku içinde, yüksek olmayan bir sesle.
Tamam. Şimdi devam edebilirsin, evet. Yapacaksınız. Demek ki onun dışında
şimdi
evet.
İsterseniz vudu ve asal genellikle hocam sabah akşam diye tercüme ediliyor ya.
Evet, genellikle evet. Şey o bir mecazen öyle oluyor aslında. Hakikat manası sen söylediğin yani. Hı hı. Yani biz de yani sabah akşam çalışıyorum der sanki bütün yani çok çalışıyorum manası mecazen söyleniyor. Ama ona çok dikkat etmek lazım. Yani bu yanlış anlamlar verip de bakayım burada ne mana vermişler. 205 Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sese sabah akşam demiş burada. Evet. Ama olmuyor işte o.
O zaman
gündüzün kılınan namazlar da çünkü zikret kelimesi de yanlış anlaşılıyor. Halbuki Allah-u Teala Taha suresinin 14. ayetinde ne diyor zikirle ilgili olarak? Musa Aleyhisselam'a ve akimis salate li zikri. Benim zikrim için namazı tam ve düzgün kıl diyor Musa Aleyhisselam. Aynı şey yani. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri bütün değişen bir şey yok. O zaman zikir az önce şeyde de okuduk. Nisa suresi 100. ayetinde de okuduk. Her şeyde bir zikir söz konusu. Yani ya ayet ya da ayete uygun olan bir takım dualar, cümleler şey yapılıyor. Bu zikir kelimesinin namazla ilişkisi de koparılınca bu ayetleri anlamak mümkün olmuyor. Evet.
Şimdi mesela yine aynı kelimelerin geçtiği Nur suresinin 36. ayeti de var. Orada yine bir aydınlatmadan bahsediliyor. Bu yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına Allah'ın izin verdiği mekanlarda olur o aydınlık. Oralarda vudu ve asal yani öğle ve ikindi de Allah'a boyun eğerler. Onlar öyle insanlardır ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden, namazı düzgün ve sürekli kılmaktan, zekatı da vermekten alıkoymaz diyor.
Bu çok güzel. Evet. Mesela alışveriş derken insanın aklına ne gelir?
Gündüz yapacağımız
gelir,
iş.
Tabii.
Evet.
Akşam güneş batmaya başladı mı, mesela şu anda elektrikler var falan filan ama gene dünyanın her yerinde.
Evet.
O sıra herkes artık yavaş yavaş takımı tezgahı toparlar, evine doğru gitmeye başlar. Ve gündüzün, o ticaretin hareketli zamanında bile bunlar namazlarını asla bırakmıyorlar.
Evet. Demek ki alçak sesle okunan namazlar öğle ve ikindi namazları.
Bunlar. O zaman alçak sesle okunuyorsa diğerleri ne olur?
Yüksek
sesle okunabilir. Mesela bir kişi tek başına namaz kılıyor olsa bile akşam yani yanındakilerin duyacağı kadar bir yüksek sesle bağırarak değil, gene okuyabilir yani. Yani cemaatte kılındığı zaman zaten cemaatin duyması esastır. Cemaat eğer duyamıyorsa o zaman o da kendi kendine okuyacak okumanın olması için. Evet. Bitti mi bu konu?
Aslında şey de var. Yine eğer hani buradaki anlamı kuvvetlendirmek için bahsedecek olursak, hı hı. Cuma namazı ezan okunduğunda da alım satımı bırakın vesaire diyor. Yani bu ticaretin olduğu vakit yine demin bahsedildiği gibi aslında öğle ezanının okunduğu vakit diye düşünülürse aynı şekilde alışverişin bırakılması için işte cuma namazı zaten öğle ezanıyla başlıyor. Burada bahsedilen demin okuduğumuz ayette Furkan'daki ayette de pardon Nur suresindeki ayette de alışverişin olduğu saatler yine öğlen ikindi saatleridir. O yüzden sessiz okumanın o saatlerde olduğu anlaşılacak.
Mesela sabahtan itibaren alışveriş başlar ama namaz kılma vaktini ilk günlük öğlen olduğu için namaza çağrı yapıldığı zaman alışverişi bırakın dediği zaman dediğin gibi tam alışveriş yapma zamanı. Bak burada da hep ihmal edilen bir husus var. Araplarda ben pek görmedim ama Türkiye'de hep yapılıyor. İki tane ezan okunuyor. Aslında bakın zikre koşun diyor ayet. Cuma suresinin 10. ayeti miydi?
Evet.
Heh. Diyor ki namaza çağrı yapıldığı zaman yani ezan okunduğu zaman zikre koşun. Zikir doğru bilgi. Cuma günü o doğru bilgi bir okunan hutbe Allah'ın kitabıyla ilgili kitabına son derece uygun olan bilgiler verilecek. Arkasından da kılınan namaz. Normal öğlen namazı 4 rekat olduğu halde Allah-u Teala bunu namazı 2'ye düşürmüş. 2 rekatlık da hutbe meselesi var. Peki zikre koşmak ne demek ki? Ezanı duydum koş. Niye? Ezan okunurken imam hutbede olmak zorundadır. İki ezan diye bir şey asla yoktur. Bu tamamen bu dine sokuşturulmuş bir şeydir. Bid'attır. Oradan koşacaksınız. Gideceksiniz namaza. Ondan sonra ne diyor? Ve idâ kudiyetis salâh. Namaz tamamlandığı zaman diyor arkasında. Yani imam selam verdi mi Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi mi ona fenteşir. Hemen yayılın. Öyle müezzinlerin falan devreye girmesi şu bu. Yok efendim işte zuhre ahırdı bilmem ne. Öyle bir namaz söz konusu değil. Ama mezhepler bunları icat etmişler. Şimdi öyle bir noktaya getiriyorlar ki adam iş yerini kapatıp camiye gidemiyor. Ama böyle olsa ezan okurken koşuyorsun. İki rekat namaz kılacak kadar bir zamanda bir hutbe dinliyorsun. Arkasından iki rekat namaz selam verir vermez hemen çıkıyorsun. Herkes koşa koşa gelir. Ama bugün gerçekten bir şeye, yani bir törene dönüştürülmüş bütün ibadetler ve insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor. Hele cuma namazına gitmek gerçekten öyle bir şey ki bazı camilerde yani insanları bıktırıyorlar gerçekten. Evet.
Bu arada Cuma suresi 9. ayetmiş hocam.
Tamam, 9. ayet. 9. Şey
9 ve ondan önemli sonra dağılın ya. Diyen 10. ayet yakında.
Tamam. O zaman şey mi? 111. ayet mi?
111'e evet.
Şimdi bak buradan diyor ki Allah-u Teala ve kulil hamdülillah şöyle söyle. Her şeyi mükemmel yapmak Allah'a özgüdür. Allah Halik'tir ve Bari'dir. Yaratır ve farklı yaratır. Şimdi burada dünyada ne kadar insan varsa her birinin diğerinden farkı var. Herkesin hücreleri farklı, herkesin saçı farklı, bütün yapılanlar da mükemmeldir. Bunun benzerini yeryüzünde bütün insanlar bir araya gelse yapamazlar. Aynı şekilde Allah'ın kitabı da öyledir, benzersizdir. Bütün insanlar bir araya gelse bu Kur'an'ın bir suresini asla yapamazlar. Allah her şeyi yaptığını her şeyi mükemmel yapar. Bu Allah'a özgüdür. Allah'tan başkasının mükemmel yapması diye bir şey söz konusu değildir. Lem yettehid veleden Allah kendisinin için çocuk edinmemiştir. Böyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Ve lem yekun lehu şerikun fil mulk yönetiminde ortağı yok. Siz Allah'tan yardım isterken araya başkasını sokuşturmayın. İşte falan işte ben falan bakanla görüşeceğim ama beni tanımaz. Araya bir adamı sokuşturayım da tamam güzel ama Allah sana sinir uçlarından daha yakın. Allah'a senden daha yakın hiç kimse yoktur. Bunu çok iyi bilmen lazım. Onun için وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ الذُّلْ ihtiyacından dolayı Allah'ın böyle bir ihtiyaçlı durum olduğu için bir velisi yoktur. Ama Allah'ın velisi var mı? Elbette var. Elbette var. Mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayetinde ne diyor? Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Ne demek en yakını? En yakınımız o zaman Allah'la aramıza herhangi bir şeyi sokarsak ne olur? Uzaklaşmış olur. Olur mu? Peki o bizim en yakınımızsa biz onun nesi oluruz? Biz de onun en yakını. O bizim velimizse biz de onun velisi oluruz. Peki bu konuda ayet var mı? Mesela şimdi Yunus suresinde var. Allahü Teala orada şöyle diyor. Yunus 62 olacak. Bak diyor ki burada 62. ayette Ele inne evliya Allah. Allah'ın evliyası. Evliya velinin çoğulu. Allah'ın veli kulları. Ne demek? Allah bizim en yakınımız. Biz de onu en yakınımız kabul edersek biz de veli oluruz. Evliya velinin çoğuludur. Türkçe'de evliya çoğu. Falan adam evliya. E sen de. O Allah'ın dostu. E sen düşmanı mısın? Sen de Allah'ın dostu olmak zorunda değil misin? Ne demek yani? Ama bu bunlarla istismar, bunu kötüye kullanıyorlar bu tür kelimeleri. Allah'ın velileri. Bak Allah müminlerin velisidir dedi. Burada velileri, evliya, velinin çoğulu. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Üzerlerine ne bir korku olur, ne de üzüleceklerdir onlar. Sıkıntı olmaz mı? Olur tabii. Ben neden korkayım? Allah benim en yakınım. En yakınım benim. Ben de onun en yakınıyım. Ben araya hiçbir şey sokuşturmam. Allah'ın bana yüklediği görevleri yapar, neticeyi Allah'tan bekler. Bu kadar. Ha işte böyle olduğu zaman bir insan Allah'a tam güvenir, tam dayanırsa o zaman ne olur? La havfun aleyhim ve la hum yahzan. Onların üzerine ne bir korku olur ne de üzülürler. Onun için ne diyor Allah? Ve men yetevekkel alallah. Kim Allah'a vekil ederse fe ve hasbuna yeter. Bizim de böyle yapma durumumuz oluyor. Olması gerekiyor. Şimdi devamında ne diyor? Evet. Ve kebbirhu tekbira. Onu sen yücelttikçe yücelt. Yani o yüceler yücesidir. Ne yaparsan yap Cenab-ı Hakk'ı kavraman mümkün değil. Ne diyor Allah? La tutrikuhul absar. En'am suresindeydi. Hı hı. Basiretler onu, yani ne kadar ufkun açık olursa olsun Allah'ı kavraman mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi ateist dedikleri bir profesörle özel konuşuyoruz bir yerde. Bu ne zaman oldu? Herhalde iki ay, üç ay ancak olmuştur. Şimdi ben orada dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmamak diye bir şey olamaz dedim. O da dedi ki ama dedi Allah'ın büyüklüğünü kavramak mümkün değil. Bak şimdi elbette öyle. Elbette öyle. Bak işte anlamış. Herkes bunu anlar. Yine bir gün şeydeyiz. Bir yerdeyiz. Bu Türkiye'nin meşhur spor takımlarından birisinin kaptanı oradaydı. O takımın yöneticilerinden birisiyle beraberdik. Dedi ki hocam bu çok iyi bir arkadaştır ama Allah'a inanmaz dedi. Ben de dedim bu adam, bu arkadaşın Allah'a inanmadığına ben inanmıyorum. Tamam ama bir türlü şekil veremiyorum zihnimde dedi. Zaten öyledir dedim. Sen nasıl düşünürsen düşün Allah hiçbir şeye benzemez. Hah şimdi oldu dedi. O kadar yani. Evet. Sizde şeyleriniz varsa.
Hocam aslında Esma-ül Hüsna'dan şöyle bir o kısmı okuduk ama hiç bahsetmedik.
Ne?
Esma-ül Hüsna ifadesinden en güzel
tamam,
isimler dedik
tamam.
Ama.
Tamam, oradan bir istersen bahset oradan.
Evet, yani Esma-ül Hüsna 110. ayette geçiyor. Biz onlara en güzel isimler, özellikler Allah'a aittir dedik. Şimdi gelenekte ise Esma-ül Hüsna denen isimlerin yalnızca 99 adet olduğu söyleniyor. İşte bunlar belli isimler sayılıyor. Fakat bunların 99 adet olduğuna dair çeşitli Kütüb-ü Sitte'nin çeşitli kitaplarında geçen rivayetler var. Bu rivayetlerin tamamı da Ebu Hureyre'den, tek bir kişiden rivayet edilmiş. Ve işte Tirmizi'deki ve İbn-i Mace'deki değerlendirmelere göre de bunlar zaten sahih, yani hasen sahih denilen böyle en güvenilir tarzda hadisler olarak değerlendirilmemiş. Niçin? Çünkü Allah'ın isimlerinin 99'la sınırlandırılması diye bir şey olamaz ya da tam olarak sayısı şudur demek mümkün değildir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'ya izafe edilen pek çok fiil var zaten. Ve bu Esma-ül Hüsna denen isimlerin bazıları da bu fiillerden türetilmiş. O nedenle Allah-u Teala'nın isimlerinin sayısı şu kadardır. Bunları sayanlar işte cennete gider ya da bunları ezberleyenler cennete gider şeklinde bahsettiğimiz rivayetler. Bu rivayetlerin de cennete gitmenin bu kadar basit olmayacağını tahmin edersek, Allah-u Teala'nın pek çok emri, pek çok uyulması gereken kuralı varken yalnızca 99 tane ismi ezberleyerek cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'e uygunluk açısından doğru olmadığını tabii ki hepimiz anlayacağız büyük ihtimalle. O nedenle yalnızca bu hadisleri düşünerek Esma-ül Hüsna'yı ezberlemek ve işte Allah'ın isimlerinin 99 adet olduğunu düşünmek de uygun değildir. Ben de bunu vurgulamak istedim. Çünkü Allah-u Teala'nın dediğimiz gibi yaptığı her fiilden türetilebilecek Arapça anlamında bir ismi olabilir. İsmi fail şeklinde getirilecek. O nedenle bu isimleri 99'da sınırlandırmak ve bunları ezberlemenin bir fazilet olduğunu düşünmektense, dersin başında hocamızın anlattığı gibi bizim kendi durumumuza uygun olan Allah-u Teala'nın ismiyle ona yakarmak ve ondan bu özelliğiyle bize yardım etmesini dilemek daha önemlidir. Bunları ezberlemekten ziyade anlamlarını öğrenmemiz ve kendi durumumuza uygun olan ismiyle ona hitap etmemiz gerçekten çok daha kıymetlidir. İşte demin mesela hocamız bahsetti. İnsanın rızka ihtiyacı varsa belki Ya Razzak ismiyle hitap eder, dua eder. Bir ihtiyacı giderilecekse Ya Gani, Ya Muni isimleriyle, çünkü o ihtiyaçları giderendir, bunlarla hitap eder. Ama öyle isimler de vardır ki Allah-u Teala da en güzel haliyle tezahür etmiştir ama başka insanlarda da mevcuttur. Mesela rahim sıfatı gibi Allah-u Teala müminlerin de birbirlerine karşı rahim olduklarını, yani merhametli olduklarını söylüyor. Fakat kendisi Erhamer Rahimin, yani rahmetlilerin en merhametlisi, ikramı en bol olan ve o sıfatın en güzel tecellisi Allah-u Teala'da görünüyor. Bazı sıfatlar var ki dediğimiz gibi hem insanlarda hem Allah'ta olabilir ama en güzel özellikler Allah'ındır dediğimize göre o ismin en güzel ortaya çıkış şekli Allah-u Teala'ya aittir ve biz de durumumuza uygun isimlerle Allah-u Teala'ya dua etmeliyiz. O nedenle bu Esma-ül Hüsna'nın anlamlarını öğrenmeye çalışmak, Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde, hangi bağlamlarda geçtiğini öğrenmeye çalışmak bizim için faydalı olacaktır. Biz de kendi durumumuza göre bu şekilde isimleri anlayarak dua edebiliriz Rabbimize.
Böylece dersimizin sonuna ulaştık. İsra suresi bitmiş oldu. Allah-u Teala hem bu sureyi hem de bütün Kur'an'ı çok çok iyi kavramayı, çok iyi bir şekilde yaşamayı ve tüm insanlığa en güzel şekilde ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.